Merhaba, Salon Spor'una hoş geldiniz. Ben Nihal Cabbaroğlu, Buğra Balaban'la birlikte Euroleague gündemini konuşuyoruz. Çift maç haftasını geride bıraktık. Takımlarımız 4'te 4 yaptı. Hem bu maçları konuşacağız hem de Euroleague'de gündemde öne çıkanlara bakacağız. Sohbete geçmeden önce, burası biraz boş kalacak bu sefer. Geçtiğimiz 2 sene boyunca Paribu ve Team Paribu sponsorluklarında çalışmıştık. Onlara teşekkür ediyoruz.
Evet.
Bu yıl...
Bu görüşmelerimiz sürüyor diyelim şimdilik. Görüşmek ama... isteyen de ulaşabilir bizlere diyelim bir yandan. Şaka bir yana biraz beklettik bu sene, biraz geciktik. Affınıza sığınalım sadık dinleyicilerimizin. Ve teşekkür de etmek istiyorum ben her birine. Hakikaten çok yazan da oldu. Yüz yüze bizi salonda görüp ne zaman başlıyor diye bize biraz iten diyeyim dinleyicilerimiz de oldu. Biz de çok da gecikmeden artık bu haftayla beraber yeniden kayıtlara dönme sırası geldi diye düşündük. Geçen sezon ayrı ülkelerden kaydediyorduk. Takipçilerimiz hatırlar. Yeniden bir aradayız. Nihan buradasın. Hoş geldin.
Hoş bulduk. Evet, spor yönetimi yüksek lisansımın ardından FIFA Master'dan mezun olduktan sonra yeniden buradayım. Son derece mutluyum. Beraber yeniden salona gidip maç izlediğimiz için hem de bu podcast'ı tekrar kaydettiğimiz için ben de çok teşekkür ediyorum dinleyicilerimize. Gerçekten çok büyük motivasyon oldu bizim için.
Şüphesiz öyle. Keyifli bir maçla o zaman başlayalım. Çift maç haftasını konuşacağız temsilcilerimizi. Daha dün gece salondaydık beraber. Anadolu Efes-Valencia maçında onunla açılışı yapalım istersen. Çetin bir maç oldu.
Evet.
Hani neden Euroleague'i sevdiğimizi hatırlatan sertlikte bir maç oldu.
Evet, gerçekten öyleydi. Bu arada biz çok yorgunduk mesela maça giderken.
Felaket durumdaydık.
Çok yorgunduk. Yani nasıl işte ben düşünüyorum maçı nasıl çıkaracağız, işte nasıl yorulacağız falan diye. Ama sonra maç bir başladı. Benim bütün yorgunluğum gitti. Yani gerçekten çok çekişmeli bir maçtı. Tabii bir yandan salonda da hani milli yas sebebiyle müzikler çalınmıyordu,
ondan
etkinlikler yoktu.
Tam.
Ama taraftarın sesi çok çıkıyordu.
Evet. İkinci çeyrekle beraber diyelim hatta. Tamamen maçın havasına girdi.
Evet.
O heyecanın da etkisiyle taraftar da işin içine girdi.
Hani bir sezon ilk kez böyle oldu bu arada. Daha önce iki
Doğru.
maç oynadı Anadolu Efes salonda. Ve hani seyircinin bu kadar işin içine girmesi yeni aslında bu maçla beraber. Yani ben
Doğru.
gördüm yani bu şekilde. Sevindirici tabii ki bu. Çünkü çok önemli bir şey tabii ki seyirci faktörü. Ve evet, yani salonun havası ve ambiyansı gerçekten beni etkiledi bir kez daha. Çünkü bir süredir yoktum.
Doğru. Milano'da izliyordun sen maçları.
Milano'da izliyordum da oradaki ambiyans da yani. Hiç ambiyans falan hiçbir şey yoktu orada.
Doğru. Detaylarıyla bahsetmiştin zaten geçen sezon. Dediğini şuradan destekleyeceğim. Efes için bu önemli de bu arada. Yani yıllarca zirvede geçmişken, şimdi bir dönüşüm yılı.
Evet.
Zaten bunun detaylarını uzun uzun konuşuruz. Hatta bu bölüme sığmaz muhtemelen. Sezon içinde de konuşuruz. O yüzden de yeniden o dolu salonu oynayabilmek, yeniden o izleyiciyi salona çekebiliyor olmak çok önemliydi bence. Önemli sınavlardan biri. Hani ilk iki ay çok kötü geçse mesela o alışkanlık yavaş yavaş kopabilirdi.
Evet.
Çünkü kabul etmek lazım. Hani biraz dalgalanmaya müsait seyirci hacmi Anadolu Efes'in. Yani
tabii.
Bu başarılı dönemin öncesine gidelim. 2017-2018 sezonu, işte o Ricky Lidolu kadro meşhur. Ergin Hoca'nın sezon ortasında geldiği. O dönem mesela çok az seyircinin geldi. Hatta
Evet.
3-4 bin kişinin kimi maçlarda salonda olduğu salonlarda hatırlıyoruz. Hani oralara dönmemek önemliydi. Burada tabii ki başarılı bir takım var, potansiyelli bir takım var hala. O yüzden de o kadar inmesini beklemiyorduk belki ama dün mesela Valencia maçı, hani sezon başında Real'e, Barcelona'ya kaybetmişsin. Müthiş başlamamış işler. Ona rağmen hani 10 binin üzerinde, 11 bin civarı seyirci vardı. En üst katlarda bayağı bir doluluk vardı. Bu tabii ki sevindirici. Anadolu Efes. Orada
Evet.
Bir kültür oluşturduğuna, özellikle cuma gecesi bir maç varsa, ertesi gün tatil olan bir maç varsa, insanların boş zamanını geçirmek için seçtiği bir eğlence yöntemi. Yani sinemaya da gidebilir, atıyorum tiyatroya da gidebilir. Bu maça da gelebiliri göstermiş olması bence iyi Efes tarafından.
Kesinlikle öyle. Ve tabii seyircinin de biraz takımla yeniden bağ kurması için de biraz vakit gerekiyor sanırım. Onu düşündüm birazcık ben bu maçta. Yani yeni bir takım. Sonuçta yıllardır çok oturmuş bir kadro. İşte antrenör zaten uzun zamandır orada. Seyirciler gitme alışkanlığını edinmiş. Şu anda bir değişim ve dönüşüm var senin de söylediğin gibi ve yeni oyunculara karşı takımın yani yeni bir atmosfer ve yeni bir hava var kulüpte ve takımda. O takıma karşı da seyircinin işte tekrar bağ kurması, tekrar sevmesi oyuncuları. Çünkü zamanla seviyorsun aslında. Yani
Mutlaka.
zamanla alışıyorsun ve seviyorsun. Biraz zaman gerekiyordu herhalde. Hani belki bence daha da iyi olacak. Hem öyle bir yandan da tabii ki yani olan yıldızları için de beklenti çok büyük. Yani Shane Larkin ilk üçlüğünü soktuğunda salonda çok farklı bir heyecan ve alkış ve vardı. Çünkü insanlar bunu özlüyor. Shane Larkin bu takımı sırtlandı yıllarca ve onun üçlüğü diğer üçlüklerden biraz daha farklı bir üçlük.
Kesinlikle. Şimdi kadroya bakıyorum. Larkin ve Boboa dışında hani süre alan oyunculardan neredeyse hepsi yeni. Eskiler Žižić o bağı kuramamış bir oyuncu. Aksine hani
Evet.
birçok taraftarını sevmediğini tırnak içinde söyleyebiliriz. Will Clyburn çok büyük beklentiyle geldi ama sonuçta bir başarısız geçen sezonun aslında poster
Evet.
yüzlerinden biriydi baktığında.
Doğru.
Hani o yüzden de o bağı kurabildiğin Larkin var, Boboa var, Plyce var. Plyce de süre almadı. Ve yani tüm bu denklemde dediğin gibi hani Larkin'den bir şeyler görmek önemliydi ki epey de gördük dün hakikaten, hakkını teslim edelim.
Evet, ciddi bir mental dönüşüm var takımda. Shane Larkin hem EuroLeague sayı rekorunun sahibi hem de neredeyse eksi istatistiğinin de rekorunu kıracaktı birkaç maç öncesinde.
Real Madrid maçından bahsediyorsun. Hem Larkin hem Clyburn sahada kaldıkları sürede felaket eksi
Evet,
yazmışlardı.
evet.
Ve korkutucu da açıkçası. Yani ben o maçı izlerken ki yine salondaydık şunu düşündüm. Yani liderlerin ruh hali çok konuşuruz bunu. Takıma çok yansır. Yani onlar savunmada bir efor koyduğunda bu tüm takıma yayılır, bulaşıcıdır. Onlar pes ettiğinde de olumsuz şekilde yine sirayet eder. Yani onun mücadele etmediği, onun yere baktığını, yani onun bir umut taşımadığını gördüğünde yan parçalar da maçı bir an önce bırakırlar. O maç öyle oldu. Yani Real Madrid maçı neredeyse ilk çeyreğin
Evet.
sonunda koptu. Hani biraz Erkan'ın yaktığı kıvılcımla toparlıyor gibiydi çeyrek sonunda Efes ama ikinci çeyrekle beraber tamamen kopmuştu o maç. Buradaysa Larkin'in sürekli mücadele ettiği, belki hani şut olarak harika bir gün geçirmedi. Yayın gerisinden 6'da 2 ile attı Shane Larkin ama savunmada ortaya koyduğu efor, aldığı 8 rebound, takımın en fazla rebound olan oyuncusuydu mesela. Yani inanılmaz bir miktar bu. Yanına 6 asist, 2 top çalma. O mücadele tüm takıma da yayıldı.
Ve teknik kısmı biraz konuşmaya devam edebiliriz ama benim takımda gözlemlediğim önemli şeylerden birisi yani Real Madrid maçından hani bu noktaya geldiğimizde 3 maçlık süreçte Valencia maçının bence takımın oturması açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani sanki Real Madrid maçında takımda bir tutukluk vardı ve o tutukluk Valencia maçında açıldı gibi yani ittire ittire zorlaya zorlaya açıldı gibi. Yani aslında Valencia'nın hemen üstünlük kurmadığı Anadolu Efes yavaş yavaş maçın ya Valencia direndi direndi direndi ama Efes bir şekilde maçın içinde kaldı. Zorlandı, uğraştı ve maçı kazandı. Bu tarz galibiyetler tabii çok önemli. Burada tabii bir de mental performanstan da bahsetmek gerekiyor sanırım. Erdemcan Türk Telekom'dan Anadolu Efes'e gelirken yanında getirdiği ekibinden birisi de mental performans koçu Aysim Altay. Bu mental performans, işte takım terapisi falan aslında çok önem kazandı son yıllarda. Birçok takım bunu yapıyor. Hatta Ted Lasso dizisinde de vardı. İzleyen dinleyicilerimiz belki hatırlar. Orada da bir terapist geliyor takıma. Ve ne kadar büyük bir etkisi oluyor aslında herkesin üzerinde. Aysim Altay sanırım terapist değil bildiğim kadarıyla ama mental performans için, takımın hazır olması için önemli bir rol oynuyor anladığım kadarıyla ekipte. Ve ya buna da dikkat çekmek isterim. Belki bunun da bir etkisi olmuştur yani. Hem takımın bütün halinde yani hem fiziksel hem mental olarak hazır olması için hani böyle önümüzdeki süreçte de diğer takımlarda da, başka ülkelerde de, Türkiye'de de bunu göreceğiz herhalde.
Olabilir. Bir kültür değişimi olduğu açık Efes'te. Sadece bir koç değişimi yaşanmıyor. Yani Ergin Hoca ile geçen o 5-6 sezonun üzerine şimdi başka bir düzen var ve sadece isim değişikliği, sadece saha içinde bir değişiklik gibi bunu görmemek lazım. Bu yüzden de vakte ihtiyaç olacağı da açık. O vaktin tanınması da çok mühim Erdem Hoca'ya. Sadece hücum sisteminin değişmesi az önce söylediğim gibi değil mevzu. Buradaki kültürün de çok ciddi şekilde değiştiğini duyuyoruz, işitiyoruz, öğreniyoruz. Detaylarını sezon uzun paylaşırız. Ama hani en başında sezonunda Shane Larkin'in röportajı çok konuşulmuştu işte. Çok farklı tarza sahip iki koç demişti Ergin Ataman ve Erdem Can için. Hani kaç sezondur takımdayım, bu kadar fazla saha içine dair konuştuğumu hatırlamıyorum mesela Art Ataman'la demişti. Bu iyi ya da kötü bir şey değil. Hani
Tarz
farklı.
değişikliği, evet.
Farklı. Erdem Hoca çok daha iletişime açık, istişareye açık, oyuncudan geri bildirim almaya açık. Ve hani işte Obradovic'le geçen onca yılla beraber tabii ki saha içine çok fazla kafa yoran ve orada düzeni inşa etmeyi isteyen bir koç. Bununla beraber etrafındaki çeperdeki parçaları da işte antrenman tesisinde de değişiklikler. Orada biraz daha fazla beraber vakit geçirmeye fırsat tanıyacak adımlar attığını biliyoruz. Ekiple çok daha iletişime açık olduğunu biliyoruz. Ergin Ataman'a kıyasla geride kalan 1-2 ayda yaşananlar üzerinden. Bu da tabii ki farklı bir evren, farklı bir dünya anlamına geliyor. Buna alışmak da vakit alacaktır herkes için. Ama sonunda herkesin çok daha o ekstra efor vermeye hazır olduğu bir yapının ortaya çıkması da ihtimal dahilinde. Olası diyeyim hatta. Fakat şunu unutmamak lazım. Yani her şeyi ne kadar kusursuz yaparsan yap, iş profesyonel sporda döner dolaşır ve saha içindeki skora gelir. O yüzden de bu haftayı kazasız belasız geçirmek her iki takımımız için de, birazdan Fenerbahçe Beko'yu da konuşacağız, sezonun ilk bölümlerinde önemli. O baskıyı üstünüzde hissetmemek için, krediyi tüketmemek için önemliydi. Bu haftaki iki galibiyette nefes aldırdı Efes'e ve Erdem Can'a şüphesiz.
Evet, yani o değişimi saha içinde de okuyabiliriz aslında. Yani çok farklı bir Anadolu Efes izliyoruz. Hücum anlamında, savunma anlamında, yani oynanan setler ve genel oyun tarzı anlamında biraz daha yarı saha basketbolu gibi. Ve son 20 saniyeyi düşünelim mesela, maçın son 20 saniyesini. Skor çok yakındı. O noktada hata yapma lüksünüz yok. Yani bir de şimdi o durumlarda Anadolu Efes'in çok daha farklı yollar izlediğini biliyoruz. Yani Ergin Ataman yönetiminde mesela. O son 20 saniyeyi ben açıkçası çok hayranlıkla izledim. Adım adım, adım adım hücum beşi, savunma beşi, faul atışı, ardından molası şeyiyle çok böyle planlanmış bir 20 saniye vardı. Yani işi şansa pek bırakmayan bir 20 saniye vardı. Ya tabii ki her, yani ne olursa olsun, senin az önce dediğin gibi yani insan faktörü ve seyirci faktörü, her neyse onu kontrol edemezsiniz, ama hani kontrol edilebilecek şeylerin en maksimum ölçüde kontrol edilebildiği bir son 20 saniye vardı ve hata yapmadı oyuncular. Hata yapılmayınca da maç kazanıldı. Çünkü bu noktaya gelecek maçlar olacak
Çok fazla
Euroleague'de.
olacak.
Ve orada hani biraz işi Larkin'e verin atsın, Bobo'ya verin atsın gibi değil de gerçekten daha planlı bir şekilde yapılması en azından hani şu soru işaretini ortadan kaldırıyor. Yapılması gereken yapıldı mı?
Son bir dakikaya genişleteyim ben hatta bunu. Orada da dediğine katılacağım örnekler var. Hatta bir tane Clyburn'un arka kapıdan sağ dipten çembere yönlenip Thompson'ın aslında smacı bulduğu pozisyon var ki hani son dakika yakın maç falan, bu atmosferlerde Efes'ten pek gördüğümüz bir çeşitlenme değildi geçtiğimiz yıllarda şüphesiz. Son bir dakikada bir tane şey hatasını ayrıştırabiliriz. Brandon Davies'in tepeden attığı boş bir üçlük vardı. Orada da hani Brandon Davies'in topu yere vurup kaldırıp atmasını beklemezsiniz. Hani iyi bir orta mesafecidir ama sonuçta yayın gerisinde bu kadar da hani o üç sayıyı yere vurup atacak kadar bir istatistik sunmuyor size. O yüzden de kabul edilebilir diyeyim. Her ne kadar bir hata olsa da. Onun dışında ama dediğin gibi. Benim mesela şey de çok fazla aklıma geliyor. Efes'in son birkaç sezonunda son 10 saniye top oyuna sokulamıyor. 5 saniye oluyor. Top kaybı oluyor falan. Bunlar çok oluyordu. Burada çok daha tertemiz, akışında o basit hataların minimalize edildiği bir yapı vardı. Umarız uzun soluklu olur tabii ki.
Evet. Ya tabii bu iyi kötü değil. Mesela o tarz basketbol, Ergin Ataman'ın oyun tarzı oynattığı basketbol da çok keyifli maçlar oluyordu mesela. Çok izlemesi çok güzel maçlar oldu. Çok fazla büyük maç kazanıldı vesaire falan. O yüzden hani kazanma kaybetme dengesine baktığımızda istatistiksel olarak şu anda elimde bir veri yok. Ama hani o kötü bu iyi gibi değil de hani daha böyle
Farklı.
farklı bir şekilde yorum, farklı olduğunu belirtecek yorumlar yapıyoruz aslında.
Evet, farklı bir şey göreceğimiz aşikardı zaten. Onun ilk sinyallerini de almaya başladık. Bunlardan bir tanesi mesela savunma tarafında. Son çeyrekte Brandon Davies'in, ki önemli bir sırtı dönük tehdittir, 5 numaralarla değil de 4 numaraya kaymış aslında 3 numaralarla. Yani Clyburn ya da Erkan'la savunulması mesela. Hani geride kalan 5 yılda bizim asla görmediğimiz bir şeydi. Maksimum benim hatırladığım Singleton'ın 5 savunduğu, işte Sertaç'ın ya da Plyce'ın 4 savunduğu falan bazı çok sınırlı dakikalar oluyordu. Burada mesela bir yaratıcılık koydu ortaya Erdem Can ve staff'ı. Neden bunu yaptılar? Çünkü orada evet Davies'in bir sırt dönük tehdidi var ama asıl tehdidi yarattığı konu onun orta mesafe isabettir. Yüz dönük hücumu yani. Sırt dönük tehdidi Damian Inglis. Yani 3 numara oynuyor ama o kadar kalın ki yakından da görme şansı olduk. Parkere daha da
Evet,
kalın görünüyor. Ya
yani
sırtı
inanılmaz.
dayadığı anda inanılmaz bir tehdit. Ben bayıldım sene başından beri zaten. Valencia'nın iyi başlangıcında çok önemli bir rol oynuyor İngiliz. Burada da sadece 19 dakikada 13 sayı attı. Onun o sırtı dönük tehdidini Erkan'a karşı, Clyburn'a karşı kullanmasını engellemek için Tyreek Jones onun arkasına verdi. Efes staff'ı ve hakikaten de sindirdi. Yani İngiliz'in son çeyrekteki verimliliği epey düştü böylece. O akıllıca bir hamleydi mesela. Yine savunmada tık sandalyeyi çekti diyelim hani Valencia'nın altından. Basit şekilde gitmeyi planlayacağı hücum ihtimalini oradan çekip aldı Efes staff'ı. Son çeyreğin öne çıkan anlarından biri de oydu bence.
Evet, bir de Valencia çok daha fizikliydi genel olarak. Yani Anadolu Efes'e kıyasla daha atlet bir takım, daha enine geniş bir takım. Yani bir de her pozisyonda böyle. O tarz takımlara karşı da zor oluyor tabii birebirlerle etkili olmak. Ama hatta birebirlerin de biraz etkili olduğu bir üçüncü çeyrekte biraz öyle bir dönem oldu aslında.
Evet, son çeyrek de dahil edebiliriz ama özellikle 3. çeyrek dediğin doğru. Bu basın toplantısında da soruldu. Ali Emre Dedeoğlu sormuştu NTV'den. geniş bir soruydu. Hocanın cevabı biraz detaylara inerek oldu. Ama şundan bahsetti, yani neden birebirleri daha fazla kullandığının cevabı olarak Valencia'nın çok fazla switch savunmasına döndüğünü ikinci yarıda ve switch'e karşı geçtiğimiz yıllarda Efes'ten çok iyi bildiğiniz gibi switch yapanlara karşı ters eşleşmeyi kullanmak, ya pot altından ya kısalardan, ki Efes de her zaman çok büyük bir yetenek toplamına kısalarda sahip olduğu için genelde kısalardan kullandığı o switch'e karşı atakları bir yapı var. Biz de burada doğru olanı yapmak, hani düzen içinde bunu yaptık. Hani birebir isolation oynamak değil, düzen içinde onları cezalandırdık. Bunu doğru spacing'de yapmaya çalıştık gibi gibi açıkladı böyle detaylarını. O yüzden tabii ki yani Larkin'in, Clyburn'un, Boban'ın olduğu bir takımda karşısında uzun oyuncuyu gördüğünde yok ben ona atak yapmayayım yine de sete oturalım demeyecektir kimse. Hiçbir koç bunu demez. Zaten doğru hamle bu. Zaten o tersleşmeleri yaratmak, avantajları sağlamak için o setleri oynuyorsunuz. O avantaj kendiliğinden sizin önünüze sunulduğunda onlar tabii ki o birebirleri oynayacak. Burada da olduğu gibi. Ama onlar işlemediğinde, geçen yıla hemen dönelim, İşler onlar tarafında çok büyük bir fırsat vermediğinde sistemin de bazı kendi içinde çözümler üretmesi lazım. O konuda güzel veriler, güzel data sonuçları elde ettik ilk maçları itibariyle. Bir diğer farklılık da geçen sezondan.
Ben söyleyeyim.
Hadi söyle. Geçen sezonlardan.
Evet. 5 oyuncunun çift tane skor etmesi.
Kesinlikle. İlk 18 sayı 7 farklı oyuncudan geldi. 4 sayının üzerine çıkan yoktu mesela Efes, hani ilk 18 sayısını attığında, ki bu da
Evet.
Ataman döneminde çok görmediğimiz bir durumdur. Eli tutan oyuncunun üstüne ısrarla gider hoca. Ondan alabileceği verimi almaya çalışır. Ve dediğin gibi bunda da ne kadar başarılı olduğunu zaten sadece şampiyonluklar yaşayarak değil, Avrupa'nın önemli camialarından birine transfer olarak da gösterdi Ergin Ataman. Burada daha farklı. Yani düzen içinde kimden avantaj yaratılırsa onun üzerinden gidildiği ve günün sonunda da kimsenin hani 25 sayı çıkmadığı, belki bu maçta olduğu gibi, ama 10 sayının üzerine 5 oyuncunun beraber çıktığı bir yapı. Göreceğiz ne kadar sürdürülebilir olacak. Yıldızlar ne kadar memnun olacak bundan, ki bazen bunu baltalayan ana konulardan biri, atıyorum, Clyburn'un çıkıp ya ben 25 top atmak istiyorum, Larkin'in çıkıp ben 20 şut kullanmak istiyorum dediği günler olabilir. Burada da işte o iletişim önemli. Yani koç ne kadar o iletişimi sağlayabilecek, onları ne kadar ikna edecek. Burada mesela bence Will Clyburn'a bir parantez açabiliriz. Çok kötü başladı sezona. Dünkü maçta da ilk çeyrek bence felaketti. Yani hücumda çok kötüydü. Savunmada sürekli aksadı. Birçok hata yaptı. Buna rağmen iletişim devam etti. Parkede onu tutmaya, onun üzerinden oynamaya, çok basit top kayıpları yaptığı setlerin ardından hemen aynısını tekrar oynayacağız şeklinden, hani o arkamdayım tamam kendine gel hani uyan devam ediyoruz zu verdi bence dün. Sonrasında da ikinci çeyrekle beraber daha iyi bir Clyburn gördük, örneğin daha fazla mücadele eden bir Clyburn gördük. Umut vericiydi benim açımdan
Evet, yani
Valencia maçı.
savunma eforu hem Larkin hem Clyburn açısından çok farklıydı bu maçta ve önümüzdeki zamanlarda da herhalde bunu görmeye devam edeceğiz gibi görünüyor.
Evet, genel problemi de konuşalım istersen Fenerbahçe'ye geçmeden önce.
Uzunlardan mı
Evet.
bahsedeceksin?
Sen benden önce söyledin, buyur.
Evet, yani Tyreek Jones, yani bu arada yani yine dört maça baktığımız zaman Real Madrid maçıyla şimdiye kıyasladığımız zaman, bu Valencia maçını kıyasladığımız zaman Tyreek Jones'ta da çok büyük bir değişim
Tabii
var.
dün gayet iyi bir maç çıkardı
Gayet iyiydi, evet. Yani biraz daha uzun olsaymış keşke diye düşünüyorum ben bazen.
baktığında.
Yani şöyle
2-0-3.
bir 5 santim daha uzun olsaymış.
Tam Dunstan ya işte, hani şey
Evet.
prototip o.
Biraz daha geniş olsaymış aslında çok daha etkili olabilirmiş. Ama bu şekilde de tabii ki iyi bir oyuncu. Zaten Türk Telekom'da da çok iyi iş çıkarmıştı. Euroleague seviyesinde de hani belki birazcık daha zamana ihtiyacı vardır. Ama ben yani şunu görmek istiyorum birazcık daha. Yani potayı iyi savunabilecek, blok yapabilecek bir uzun Anadolu Efes için çok faydalı olabilir. Çünkü şu anda pot altı savunması çok iyi durumda değil.
Ki bu konuda bir arayış olduğu da konuşuluyordu sezon başından beri. Bir kulis bilgisi değil bu. Genel menajer
Evet.
Alper Yılmaz da söyledi. Bir 4,5, hani 4'te 5'te oynayabilecek bir oyuncu bakıyoruz demişti. Bu konuda da gelişmeler var basına düşen.
Cambridge.
Zamanında Uşak'ta izlediğimiz, oradan yola NBA'ye kadar giden Cambridge.
Ben okuyayım kariyerini.
Oku.
2014-15 Falls Sky Force, 2015-2016 Uşak Sportif, 2016-2017 Olympiakos, 2017-2021 Orlando Magic. Daha sonra bir Lakeland Magic'e düşüyor. Sonra da Toronto Raptors'la 2023'e kadar orada.
Evet. Orlando'daki ilk sezonda hani böyle bir süre alıyor mu demiştik onun için. Böyle ufak ufak şeyler göstermeye çalışıyordu ama asla sürdürülebilir olmadı. Toronto'daki yılları da hani biraz böyle oradaki pozisyonsuz basketbolda Nick Nurse'un Ara ara kullanmaya çalıştı ama yani öyle çok ahım şahım kalıcı olacağını falan gösterdiği yıllar geçirmedi Cambridge. En son Poeltl takasında da San Antonio Spurs'e gönderilmişti takasın sonucunda. Ama onlar kullanmayacaklarını söylediler. Onunla yolları ayırdılar. Kontratı feshedildi. Ve şimdi boşta. Önemli bir isim tabii. Cambridge bence katkı yapar. 31 yaşında. Böyle yaş olarak da çok uçmadı henüz. Ha boy olarak yine senin istediğin gibi böyle 2-10'un üzerinde bir oyuncu değildir ama atlettir. Çember savunur. Avrupa'da da hani Olympiakos yılı da çok iyiydi. Evet yani çok uzun zaman geçti tabii. O sürenin üzerinden ki o Börşün Olympiakos sezonu da Fenerbahçe'nin şampiyon olduğu sezon. Burada finale kadar gelmişti Olympiakos hatırlıyorsun. Gayet iyi bir durumdaydı ama üzerinden geçti 6 yıl. Hala o enerji var mı göreceğiz ama şu an pota altında. Zizic oynatılamaz durumda bence. Yani hoca ısrar ediyor. Yani deniyor bir verim almaya çalışıyor. Ama ne zaman oyuna girse felaket çıkıyor. Yani 12 dakikada eksi 7 yazdı dün. Plyce'ı kullanır mı? Hani switch yapamadığı için Plyce'da çok ana parçalardan biri olamayacak gibi görünüyor. Erdem Hoca'nın sisteminde öyle olunca da sanki bekleme lazım. Yani Jones'a tüm dakikaları emanet etmek çok iyi bir plan değil sezonun geri kalanı için. Hani dördü bir şekilde Clyburn'u erken kaydırıp Willis'le geçirebiliyorsunuz. Willis de bence umut verdiği iyi bir oyuncu. Ama 5'e bir ekleme, Zizic eğer böyle olacaksa bence kesin lazım.
Haftaya Anadolu Efes deplasmanında olacak Anadolu Efes. Ay, what?
Zor
Olympiakos
maç olacak.
diyeceksin. Yani deplasmanda olacaklar. Rakip takımı
Bir de
sayfaya
Olympiakos konuştuk ya az önce Verge üzerinden.
Hay
Bunda
Allah.
iyice karıştı. Evet, Oli deplasmanı geliyor. Zor. Oli de birazdan konuşuruz. Bence haftanın maçıydı Olympiakos Partizan. Orada uzatmada yenmeyi başardılar. Partizan'ın ki çok da eksiye rağmen. Zor yani bir sistem takımı. O sistemi oturtmaya çalışıyor diyoruz Erdemcan. Barçokas yıllardır oturttu
E
sistemi ve
tabii.
ana parçalarını Sulukas'ı ve Zenko'yu kaybetmesine rağmen iyi aktığını görüyoruz sistemin.
Ve
Pire'de kazanmak çok kolay değil.
Milutinov da şu an çok formda.
Çok
Yani
formda. Fal döndü. Sezon başı
Fal ve Milutinov çok
sakattı.
iki uzunu çok etkili.
Ve
Yani
pot
nasıl?
altında 2-0 üçlük Tyreek Jones'la savunmaya çalıştığınızda
İşte
işte
ya
orada
da
mesela Plyce'ı kullanacaktır bence. Hani o tür oyunculara karşı
evet.
varlık gösteriyor. Ve onları hücumda cezalandırabiliyor dış
Evet, dışarı
şutuyla beraber.
çıkarak.
Ki maç sonunda da koşu yaptığını gördük Plyce'ın parkeden. Hazır olmaya çalışıyor belli ki. Herkes çıktı oyuncular. O dakika almamıştı. Biraz koşu yaptı. Kendine ekstra bir antrenman periyodu yarattı. Bakalım. Önemli olabilir Olympiakos'a karşı Plyce'ı parkede görmek.
Fenerbahçe Beko'yla devam edelim. İyi bir çift maç haftası geçirdi Fenerbahçe Beko.
Öyle.
Artık takımda biraz daha olgun dönemi diyebiliriz bence Etudis'in Fenerbahçe Beko'da.
Evet.
Katılmadın mı?
Sadece ya şöyle katılmadım. Geçen yıla göre kredisi biraz daha azalmış şekilde bence sezona başlıyor Etudis. Biraz ilginç aslında bu. Çünkü şampiyonluğu son topta kaybeden Olympiakos'a 5. maç yaşattı playoff'ta. Yani bu hani 8'den playoff'a girdiğiniz bir senaryoda iyi bir koçluk demek oluyor bana kalırsa. Ki çok da fazla eksik vardı hatırlarsın geçen sene Fenerbahçe'de. Euroleague sezonunu iyi kapatmışken, ha tamam ligi kaybettin ayrı konu ama kredini bence kaybetmeden başlaman lazımdı. Ama yaz dönemi Yunanistan milli takımı hiç iyi geçmedi. Oradaki görevine son verildi. Hani böyle olunca biraz böyle insanlar sanki Itudis'in o geçen sene başında yarattığı heyecanı biraz unuturmuş gibi geldi bana. Hala çok büyük bir koç Itudis. Bence saha içinde teknik tarafta uzun yıllar süren o asistan geçmişinin de etkisiyle bence çok oynamayı seviyor, açıkları kullanmayı seviyor. Bu tarafta bir sözüm yok Itudis'e. Sadece biraz böyle iletişim tarafında bazen uzun süre çalıştığınızda sanki o ilk günkü tutkuyu korumanızın zor olduğu figürlerden biri gibi de görünebiliyor. Bakalım nasıl olacak. Dediğin gibi bu hafta iki galibiyet çıkardı Fenerbahçe Beko. Azvel maçı aslında ya hiç beklenmedik yerlere
Evet.
gitti yani. 17-18
Evet.
sayı geri düştü Fenerbahçe ilk yarıda. Ama geri geldi. Neticede ki önemli olan da buydu zaten. Sahadaki atmosfer, seyircinin işin içine girmesi ve sezon başında planlarda olmayan bir diğer ismin devreye girmesi.
Tarık Güler
Nick
yok Kalates.
Yani gönderileceği
Evet,
konuşuldu.
evet.
Da kulüp bakıldığı falan bayağı resmi kanallardan da söylenmiş bir oyuncuyken Nick Galatis. Raul Neto sakatlığının ardından kadroda kaldı. Ve böylesi bir etki.
Ya ben çoğu kişinin aksine Kalates'in yani her zaman beğenmişimdir bu arada oyun tarzını. Yani bilmiyorum, biraz duygusal da bakıyor olabilirim. Çünkü yani çok uzun zaman, ya ben Euroleague'e işte ne bileyim hani çok sevmeye başladığım dönem dediğim, yani o zaman Kalates çok etkiliydi ve hani her zaman seyir zevkini çok yükseltiyor bence formda olduğu zamanlar. Tabii ki Fenerbahçe Beko taraftar da haklı, yani çok daha büyük beklentiyle gelmişti Fenerbahçe'ye ve o kadar iyi oynayamadı. Onun yeniden formda olduğunu görmek beni çok mutlu ediyor ve Kalates'i, gerçekten iyi bir Kalates'i izlemek bence hani uzun yıllardır Euroleague izleyen seyirciler için de bir lokum gibi bir şey yani.
Elinde
Ya
hissettiriyor
kim
insana,
o
değil mi?
pası, yani kim beğenmez ki yani bence. Yine burada da yine çok o oyun, yani çevresel göz, peripheral vision diyorlar mesela, onun
Sağ
olması,
görüş.
saha görüşü, LeBron James vari paslar atması uzaktan, işte hiç beklenmedik yerden topu geçirmesi falan, yani çok keyifli bence.
İlk iki maçı çok sınırlı dakikalarla ve sayı üretemeden geçmişti Kalates. Tabii Tyler Dorsey sakatlığıyla beraber kısa rotasyonu iyice daraldı Fenerbahçe'de. Öyle olunca burada 20 dakikanın üzerinde süre aldı her iki maçta da. Ve Panathinaikos'a 12 sayı, 5 asist. Azvel'e 7 sayı, 8 rebound, 9 asist. Hani böyle triple-double'a göz kırpan sayılar. Bir ayağa kalkış maçı oldu Kalates'in. Özellikle 3. çeyrekte o savunma eforu hakikaten zaten salonda da çok büyük bir alkış aldı. Bunu bir de psikolojik taraftan da görmek lazım. Çok da hani konuşuldu bu tabii ki, tekrar düşmeyelim ama çok zor yani, gideceksin, seni düşünmüyoruz denen bir noktadan bir ay sonra bunu kafaya takmayıp, bunları önemsemeyip yeniden takım için, takım arkadaşları için o maksimum eforu ortaya koyması, özellikle savunma tarafında Parisli iyi delirttiği anlar var böyle 3. çeyrekte. Bu önemli bir karakter göstergesi hakikaten. Yani takdire şayan, çok da kolay değildir yapmak. Ama Nick Galatis profesyonellik dersi veriyor diyelim biraz hakikaten. Yani eski tip profesyonellik. Biraz böyle bunlara bakış açısı da değişmeye başladı. Yani oyuncuların daha merkeze geçtiği, oyuncuların daha güçlendiği bir basketbol evreni var. NBA'den başlayıp buraya da yavaş yavaş etkileri hissedilen. Ona rağmen Kalatis şüphesiz ya, bence maçın yıldızı diyebiliriz Azvel geri dönüşünde. Her iki takımımızın Azvel galibiyetinde bence ortak bir nokta var. Yani Efes o kadar geri düşmedi belki ilk yarıda ama dengeli gitmişti ilk yarının sonuna kadar. Üçüncü çeyrekte koparmıştı Efes. Azvel maçları bence biraz Alba maçları da öyle ama Alba bazen o yüksek tempo ile geçen sene çok baş ağrıttığı için insanlar biraz daha dikkatli olmaya başlamıştı. Azvel maçları böyle yerel lig maçı gibi çok düşük seviye rakiplere karşı oynuyor. Yani odaklanması zor oluyor bence oyuncular için. Yani Euroleague rakibi gibi değil de sanki böyle yerel lig maçı gibi bakıyor oyuncular ve işte böyle olunca da bazen o konsantrasyon kaybı maça girmeyi geciktirebiliyor. Yani hem Efes'te bunu gördük hem Fenerbahçe'de bunu gördük. O yüzden de biraz tuzaklar sunabiliyor diyeyim. Ama hani o kadar kötü bir takım ki Azvel. Ki zaten koç
Ki
TJ
kardeşi
Parker
kardeşe
da,
kırdırdı.
evet, sonunda Tony Parker bıçağı çekti diyelim. TJ Parker'ı yolladı kardeşini. Ama yani son galibiyetleri ne zamanmış biliyor musun Euroleague'de?
Ne zamanmış?
Ocak ortası.
Ah, neredeyse bir sene
Yılı
olacak.
bitti ya. Yani
Evet, tabii.
kazayla bir maç kazanırsın. Bakalım.
Zaten hani çok takımda da vardı zaten o, yani kazanamamanın getirdiği böyle bir agresiflik mi diyeyim, yani vardı
Evet.
yani
Evet,
aslında ve
evet.
ilk yarıda etkili oldu gerçekten, ama tabii bir yere kadar dayanabildiler. Yani Fenerbahçe de çok iyi cevap verdi. Ya yani o hani nasıl diyeyim, birikmişliği görebiliyordunuz az vardı. Yani belki de hani zaten bu kadar iyi başlamalarının sebebi de buydu. Ama yani Fenerbahçe iyi iş çıkardı.
Öyle. Bir de ya ben sezon öncesi Sokrates'e bir preview yazısı yazmışım. Ben bakış yazısı yazmışım. Orada da sezonun çaylağı olabilir, yılın çaylağı olabilir demiştim Frank Jackson'a. O potansiyeli gördüğümüz maç oldu. Yani 25 sayı attı Frank Jackson. Ki birkaç yıl önce New Orleans'ta çok sınırlı dakikalar alırken çok böyle verimli görünmüş ve acaba hani burada bir potansiyel var denmişti. Sonra öyle geçmedi. Son 2 yıl. Onun şimdi yolu buraya düştü. Enteresan bir oyuncu olabilir. Yani Napier tarzı bir etki izleyebiliriz bence önümüzdeki yıllarda kalırsa eğer ligde. İlk büyük maçında burada oynadı bize karşı. Neyse ki galibiyet izni vermedik Frank Jackson ve arkadaşlarına. Asıl maçsa Fenerbahçe Beko için bu hafta Azvel maçı değil tabii ki. Panathinaikos maçıydı. Hem
Evet.
sezona çok büyük beklenti ve transferlerle giren hem Ergin Ataman yönetiminde olan bir
Hem
takım.
Sulukas
Hem
içinde barındıran
Sulukas
bir takım.
şüphesiz. Ya Sulukas bu arada çok ilginç. Yani Fenerbahçe Beko taraftarı tamamen sırtını dönmüş durumda Sulukas'a. Geçen yıl playoff serisinde o maç topunu atıp içeri koşması da zaten çok büyük tepki almıştı. Hani kapıların tamamen kapandığını örneğini Milano maçında gördük. Gigi Datome'ye çok güzel bir seremoni yapıldı. Birçok eski takım arkadaşından video yansıdı ekrana. Herkes alkışlandı. Ekpe Udoh bile, ki gidişi çok tartışmalı olmuştu ve o dönem birçok kalbi kırmıştı burada. Ona rağmen Udoh bile alkışlandı. Sulukas o mesajı, o verilirken Sulukas'ın mesajı yuhlamalar duyduk ki epey bir hani ciddi kısmından salonun. Artık kapı kapanmış belli ki. En azından hani birkaç sene belki hani bıraktıktan sonra tekrar o güzel hatıralara hatırına bir saygı duruşu olacaktır Sulukas'a, ama şu an tamamen o kapı kapanmış belli ki Fenerbahçe Beko taraftarı ve Sulukas arasında. O yüzden dediğin gibi o da maça baharat etkileyen konulardan biriydi.
Panathinaikos da bu arada oldukça kötü gidiyor. Yani 1'e 3.
Tek galibiyet Bayern Münih, ki Bayern
Evet.
işte Barça'dan da neredeyse 40 sayı fark yedi bu hafta. Hani o seviyede olmadıkları aşikar şimdilik Lasso yönetiminde. O maçı bir kenara bırakınca 3 mağlubiyet. Ya tamam, çok iyi bir fikstürede başlamadılar ama 27'ye 9'luk bir ilk çeyrek Fenerbahçe ve gol üstünlüğü.
Evet, tabii bu
Yani,
kabul edilebilir bir durum
evet,
değildir
sadece
yani.
Fenerbahçe tarafından değil biraz Panathinaikos tarafından da okumak
Evet.
lazım. Çok fazla defoya sahip takım.
Evet, yani nasıl toparlayacaklar göreceğiz önümüzdeki günlerde ama Yannakopoulos, bu arada Panathinaikos başkanı, Ergin Ataman'a sahip çıktı.
Haftanın sözü değilim mi onu da?
Evet, Avrupa'nın en iyi koçu biraz saygı gösterildi.
Aynen. Şey demiş hatta. 6 şampiyonluğumuza saygı duymuyorsunuz. İşte camiamıza saygı duymuyorsunuz. Avrupa'nın en iyi koçuna saygı duyuyorsunuz gibi bir çıkış yapmış yine, ki kaybedilen maçlardan sonra hocayı sık sık Instagram storylerde görebilirsiniz. Acayip bir ikili ya. Koç
Evet.
başkan. Ki Ergin Hoca da atıldı ikinci maçta. Yani Fenerbahçe Beko maçında değil ama uzatmaya giden Makabi maçında normal sürede atıldı o maçta da. Hararet şimdiden artmaya başladı Atina'da.
Evet, bakalım nasıl bir yol bulacak. Yani çıkabilirler buradan tabii ki. Yani Ergin Ataman'ın Avrupa'nın en iyi koçu olduğu bence de kağıt üzerinde öyle. Yani kesinlikle iki kez üst üste şampiyonluk yaşamış başka bir aktif koç var mı şu anda? Yok. Bu açıdan bakınca evet öyle. Ama tabii beklentinin büyük olması da normal.
Evet, yani çok para harcadılar. Yani yakın dönemde kazandıkları üzerinden bakarsın, evet, son dönemin en başarılı koçu onu söyleyebilirsin. Yani en iyi sıfatı kullanılınca iş daha farklı tarafa kayıyor
Evet,
tabii ki.
beklentiyi de çok yükseltiyor ama.
Evet, yani hani orada koçtan ne beklediğiniz de önemli. Sadece kazandığı kupaları mı sayıyorsunuz, yoksa işte saha içine dair başka şeyler mi görmeyi istiyorsunuz? O yüzden o değişir tabii ki. Herkesin en iyisi farklı olabilir. Ama Yanakopoulos'un biraz daha hani destek diyeceğini, yani her kötü başlangıçtan sonra bir anda desteği çekmeyeceğini gösteren bir konu bence bu. Çok yatırım yaptılar. Hal böyleyken bence ekstra transfer de yapabilirler mesela. Yani anladın mı? Koç değiştiğinden önce
Evet.
bence hocayla iyice bir sonuna kadar gitmeyi deneyeceklerdir. Ekstra transferlerle, eklemelerle. Ligde de bu arada çok kolay geçmiyor maçlar. Yani Peristeri'yi zar zor yendiler mesela, yine geriden dönüp.
Olympiakos'a iki kez yenildiler.
Olympiakos'u ilk kez
Yani tabii
yenildiler.
Olympiakos çok iyi bir takım ama yine de yani ezeli rakibinize iki kez üst üste ve yani kötü bir şekilde yenilmek de çok moral bozucu.
Ki birinde fark yemişlerdi, diğerinde öne geçip iyi gidiyor gibi görünürken geri dönüşle kaybettiler. Evet, yani Sulukas da bu maçta, Makabi maçında yine çok kötüydü ve maçı eşitleme şansı eline geçti. Servis atışlarda kaçırdı. Son 3 servis atışta yakalayıp birini kaçırdı falan. O yüzden onun için de çok kolay olmuyor ilk aylar, onu söyleyelim.
Bu arada Sulukas'ın serbest atış kaçırması da çok çok fazla olan bir şey değil yani çok
Evet,
yüksek
sadece
yüzdeye
kritik anlarda kaçırıyor.
sahip. Çok yüksek yüzdeye sahip yani şimdiye kadar çok çok az maçta 3 serbest atış kaçırmış. Bu da Darius Garulis'in
Söyle.
paylaştığı bir istatistik. Kariyerinde yani Kostas Sulukas'ın kariyerinde 3 serbest atış kaçırdığı 3. maçmış bu. Yani kariyerini düşünecek olursak.
Utuzu deviren bir
Bu da
oyuncu.
çok yani bilmiyorum şanssızlık mı ya da başka bir durum mu? Bir istatistik daha paylaşayım. Yine Darius Garulis'in paylaştığı. Panathinaikos'un EuroLeague'de hani 1-3 başladığı daha önceki sezonlar da varmış. Bunlardan bir tanesi 2003-2004 Obradovic sezonu. 2015-16 Sasha Georgievich sezonu. Dimit 2021-22 Priftis, 2022-23 Radonjić. Bu şekilde başlamışlar
Son
sezona.
yıllarda çok fazla böyle kötü hatıra var.
Evet.
Geçmişe gidildiğinde ise biraz daha az, dediğin gibi. Şimdi fikstüre bir bakalım. İçeride Baskonya ile oynayacaklar. Bir nefes alma imkanı. Az önce TJ Parker gitti dedik. Sezon başı Scariolo gitmişti. Daha maçlar başlamadan. Sıradaki isim de Peñarroya olabilir. Baskonya felaket başladı sezona. Onlar da sadece bir galibiyet alabildiler. O yüzden de kendi evlerinde galibiyetten başka bir ihtimal düşünmeyecekler. Sonrasında Barcelona deplasmanı var. Sezonun en formda takımlarından biri. Akabinde dışarıda Alba. Sonrasında 3 tane içeride maç var. Žalgiris, Virtus Polonya, Valencia. Yani buradan bir 4 galibiyet çıkarması lazım bence. Yani Alba, üstü Žalgiris, Virtus, Valencia'dan bir 4'te 4 çıkarırsa Panathinaikos bir nefes alabilirler. Dediğim gibi çok fazla defo var. Ama hani burada da bir sıçrama imkanı var. Yani içeride üst üste oynayacaksınız. Ha, Jalgiris sezona iyi girdi. Virtus iyi girdi, ayrı konu, ama sonuçta bir hedef takımıysan Final Four'dan bahsediyorlar. Bence o da mesela çok yanlış strateji ilk yıl için. Hani o bravadoyu katmayı hoca seviyor. Zaten Panathinaikos camiasının biraz da ihtiyacı var belki, tamam. Ama öyle büyütüyorsunuz ki beklentiyi. Bu sezon çok çok yakın bir sezon. Yani Real'i at yukarıda, ayrıştır daha doğrusu. Altta Alba ile Asvil'i ayrıştır. Kalan takımların hepsi bence birbirine çok yakın. Hepsinin playoff için gerçekçi umutları var. Öyle olunca da biz Final Four yapacağız demek bir anda hani insanların kafasında ilk 4 sırada bitirmek gibi geliyor aslında. Final Four biraz daha farklı format geliyor ama hani playoff önce bir onu koymak lazım bence. Bu takım için, bu yapı için tamamen toplama bir takım. Koçundan oyuncularına kadar. İlk hedefin orası olması lazımdı zaten.
Bakalım.
Bakalım.
Bakalım. Bu çok Panathinaikos'tan bahsettik. Yeniden Fenerbahçe'ye dönecek
Dönelim.
olursak Tarık Biberovic'ten ben biraz bahsetmek
Evet.
istiyorum. Yani çok artık o kadar genç bir oyuncu değil tabii yani ama çok genç bir yetenekti. Uzun yıllardır Fenerbahçe'de. Obradovic'le çalıştı. İtudis'le beraber ve şu anda artık o beklenen performansı gösterecek gibi görünüyor. Bu sezonun patlama sezonu olabilir. 17 sayı, 5 üçlük attı Tarık Biberovic. Yani
Şahane.
8'de 5, bir de yüzdesi de yüksek yani. Ve artı 27 yazdı Tarık Biberovic.
Evet, çok önemli. Geçen sene de kimi dönemler verim almaya çalışıyordu ondan İtudis, ama sürekli bir parçası değildir rotasyonun Tarık.
Evet.
Burada da aslında sezon başında öyle başlamamıştı. Ama işte bahsettiğim gibi Dorsey sakatlığı biraz böyle daralınca rotasyon tekrar kendine yer buldu. Ve nefis bir Asvel maçı geçirdi
Evet yani
hakikaten.
çok genç değil dedim ama tam da patlama yapmaya yakın bir yaşta. 24 yaşında şu
Evet.
anda ve tam prime'ına doğru adım adım yaklaşacak.
Evet, yani 5 sezondur burada olduğu için biraz böyle gözümüzde de
Evet,
eskidi.
değil mi?
Gözümüzde
Aslında
yaşlandı
hala
diyeyim.
çok genç.
Tabii hala 22 yaş çok çok genç, yani Yan Madar'la yaşıt. Bakalım, yani çok zaten temiz bir şut tekniği var. Hep söylüyorlar antrenmanlarda falan da inanılmaz şut attığını, ama maç baskısında bazen o yüzdelerin düştüğünü hep duyardık geçtiğimiz yıllarda. Umarım artık hani 22 yavaş yavaş olgunluğun başladığı yaşlar olmalı onun için. Çok değerli bir oyuncu tabii ki. Yani fizikli, şutunu atabiliyor, kendi şutunu yaratabiliyor sınırlı periyotlarda olsa da. Bakalım, heyecan verici söylediğin gibi bu kadar hani kısa tarafında eksik varken. Bir de genel resim çekerim bence Fenerbahçe Beko için. Raul Neto Dünya Kupası'nda sezonu kapattı. Çok büyük bir hüsran, hayal kırıklığı. Jaguars'ı alıyorsunuz, geri çekebilirim sezon içinde diye umarak. O da sakatlanıyor, sezonu muhtemelen kapatacak. Dorsey sakatlanıyor. Yani sezon başından başladı maalesef bu sakatlık mesaisi, ki geçen yıllarda yine işte bir Bielitsa olsun ya da playoff dönemi yaklaşırken Wilbekin'in sakatlığı olsun çok can yakmıştı. Bence bir kısa eklemesi şart şu denklemde Fenerbahçe Beko. Zaten sezona girerken de Neto sakatlığı belli olduğu andan itibaren bir net durum vardı ortada. Neydi o? Karar verici kim olacak bu takımda? Kalatis kalıyor mu gidiyor mu belli değil. Yan Madar bence çok iyi bir ekleme. Çok beğendiğim bir oyuncu. Şut istikrarı biraz tartışılır ve günden güne değişiyor, evet. Ama savunmada o kadar büyük bir artı yazıyor ki ve takım arkadaşlarına oynatma konusunda da çok maharetli bence. Öyle bir oyuncuyu bu yaşta alıp transfer etmek çok büyük transfer işi oldu bence, ki zaten Partizan'da epey bir şikayet olmuştu hatırlıyorsun sezon başında. Koç Obradovic'in de aynı zamanda. Ama hani hücumda al birebir yarat diyeceğiniz bir oyuncu değil. Wilbekin'e, Guduric'e dönüyorsunuz, Dorsey'e dönüyorsunuz. Ya hepsi böyle kendi şutunu arayan oyuncular ama tam patron kim ya? Karar verici olarak gönül rahatlığıyla verir misin topu? Günden güne değişir. Hani orada koça çok iş düşecek. Hani hangisine o gün topu teslim edeceğine dair. Öyle olunca zaten bir soru işareti vardı ama bir bakalım, kervan yolda düzülecek gibiydi aslında. Şimdi sakatlıklar hem Dorsey hem işte Jaguars'ı da artık getiremeyeceğiniz ortaya çıkmışken ben bekliyorum bir kısa eklemesi. Şunu da unutmayalım, yani Kalates evet çok büyük saygı hak ediyor. Evet, haftanın yıldızlarından biri. Ama playoff'ta
Evet yani
maç
haklısın.
alacak mı?
Haklısın.
Göreceğiz. Yani o çok iyi cevaplar vermedi bize bu soru geçtiğimiz yıllarda. O yüzden de yani çok son dakikaya bırakmak yerine geçen yılki Dorsey hamlesi gibi biraz daha erken, hani bu NBA'den kesilen oyuncularla beraber bir fırsat doğarsa daha erken de hamle yapabilir gibi geliyor bana Fenerbahçe Beko.
Haftanın diğer öne çıkanlarına şöyle bir göz atalım istersen. Haftanın olayı Polonara.
Evet, geçmiş olsun diyelim Polonara'ya. Geçtiğimiz hafta da duyurulmuştu. Şimdi süreci de ortaya çıktı. Bir 4 hafta kemoterapi görecek. kanser hastalığına yakalandı Polunay. Ülkemizde iki temsilcimizde de izlemiştik
Evet.
ard arda. Çok geçmiş olsun diyelim. Buradan zor tabii ki. Geçtiğimiz yıl da futbolda benzer bir olay Sebastian Haller yaşamıştı. Sonra sezon ortasında döndü mesela Dortmund'a ve oynadı da hani performansı çok dramatik etkilenmemiş gibiydi açıkçası. Umarız Polunay için de hani bir an önce kanseri atlatır ve yeniden sadece basketbol değil hayata hani tutunur hayatına çok fazla bir defo yaşamadan döner diyelim. Çok çok geçmiş olsun Polonara'ya. Az önce biraz çıtlattım. Haftanın maçı Olympiakos Partizan diye. Çok sağlam oldu hakikaten. Ya yani Olympiakos sakatlıklarla biraz boğuşuyor bu ara Mekisik. Örneğin yok sezon başı biraz falsız oynamışlardı. Burada da Partizan maçı götürüyor gibiydi yani. Alıp çalacaklar gibi görünüyorken Olympiakos yine geri gelmeye başladı ki çok seviyorlar bu geri dönüşleri zaten. Panathinaikos'a karşı da harika bir geri dönüş yapmışlardı. OAKA'da. Burada da döndüler. Maçı normal sürede bitireceklerdi. Savunmada bir uyku. Sol dipte bomboş kalan Minan Ali maçı uzatmaya taşıdı. Ama o rüzgara rağmen ayakta kalmayı başardı Olympiakos ve kazandı. Ben biraz şüpheliydim açıkçası. Yani iki ana oyuncunuz çıkmışken sistemden evet ne kadar iyi bir sistem takım olursanız olun. Hani biraz zamana ihtiyaçlar olabilir gibi düşünüyordum. Ama Barçokas hani kurşun geçirmez bir yapı oluşturmaya çalıştığını gösterdi bize. Tamam hani Milano'ya kaybettiler sonuçta iki galibiyet iki mağlubiyetler. Ama gösterdikleri basketbol bana hani beklediğimden biraz daha yukarıda sezon başı itibariyle onu söyleyeyim. Sigma'dan çok şüpheliydim mesela o tam denkleme giremedi. Sonrasında işte sakatlık yaşadı o da bir süre olmayacak. O yüzden biraz daraldılar rotasyon olarak. Bakalım ne kadar bu basketbolu sürdürebilecekler göreceğiz.
Ya Partizan konuşmuşken Partizan'ın Efes oynayacağı maçı ben iple çekiyorum. O da yani biraz daha bekleyeceğiz. 24 Kasım'da Anadolu Efes ağırlayacak Partizan'ı.
Öğretmenler gününde.
Obradoviç öğrenci Serdam Can'la karşı karşıya gelecek ve ben bir röportajını hatırlıyorum Obradoviç'in. Sokrates dergideydi. Hani emekli olunca şu koltuğumda oturup Erdem Can ne iyi koçmuş diye
Uğraz'ın
izleyeceğim demişti
röportajı.
Uğraz'ın röportajında. Bilmiyorum, o benim çok aklımda yer etmiş. Ya karşı
Sezon
karşıya gelecek
başında da
olmaları çok heyecan verici.
evet hazırlık maçında oynarlarken maç kağıdının hani maç başında ilk beşleri imzalar koçlar. Orada hafif bir gecikiyor galiba Erdem Hoca. Orada işte şakayla takılıyor. O da elini öpüyor. Hani orada çok konuşuldu, tartışıldı bu arada. Ne diyorsun?
Yani Erdem Can çok saygı duyuyor Obradoviç'e yani. Bu hani bizim daha önce bize de
Tabii.
konuk olmuştu. Sanospor'a da konuk olmuştu Erdem Can. Orada da bahsetmişti zaten. Yani ne diyeyim?
Eleştirenler var, normal görenler
Yani
var.
eleştirilecek yani bilmiyorum yargılayacak bir pozisyonda görmüyorum kendimi açıkçası bu durumu. Ya bu da böyle diye
Yani
geçeceğim.
ben de çok aşırı garipsemedim açıkçası. Ya da böyle çok tuhaf ya da böyle kulübe saygısızlık falan
Ya
oralarda hiç
o kadar
görmedim.
evet öyle evet yani şu sıra dışı olan şey Erdemcan'ın da burada bir hani hayranlığı çok hani dile getirip böyle bu şekilde göstermesi aslında ya yani gösteriş biçimi yoksa hani içten içe Obradoviç'e hissedilen yani çok fazla kişi Obradoviç'e karşı benzer şeyler hissediyordur yani o hocası gibi görenler işte basketbol ilahı gibi görenler her neyse yani bunlar zaten var. Erdemcan bunu göstermekten çekinmiyor. Bu şekilde
Yani
göstermeyi tercih
kazanmak
edip.
istemeyecek mi mesela? Anladın mı?
Ya tabii ki canım yani.
Hani bir problem ne orada onu anlamıyorum. Her şeyden çok fazla kazanmak isterdim aksine. Hani öyle biriyle oynarken öyle değil midir? Hepimiz için hoca figürü, baba figürü falan onlara karşı daha böyle bir ekstra bir şey göstermeye çalışırsın edersin. Hani bunu yapmasa yani belli olmayacak mıydı? Bilmiyor muyuz Erdem Can'ın ne kadar büyük saygında
Tabii.
Obradoviç'e ne kadar büyük nasıl söyleyelim kendini hakikaten bir rol model olarak ve lider olarak gördüğünü biliyoruz. Ya yani elini öpmeyince silinecek mi tüm bunlar? Ben de açıkçası onu çok fazla
Biraz şekilci yani.
köpürdüğünü
O kadar
düşünüyorum.
hani her gözüken şeyi de çok abartmaya gerek yok
Bence de
yani.
fazla köpürtüldüğünü düşünüyorum ben de o konunun. Fenerbahçe Beko'nun sıradaki maçı da Bayern Münih. Onu da konuşalım. Ya Bayern sen For the Team dergiye detaylı yazdın. O yüzden sen biraz anlat Bayern Münih'i. Sonra ben gireyim söze.
Yani iki galibiyet, iki mağlubiyetle başladı Bayern Münih. Yani büyük takımlara karşı galibiyet alamadılar şimdiye kadar. İşte Barcelona'ya yenildiler. Yani farklı yenildiler bir de üstüne üstlük. Panathinaikos'a yenildiler. Ama Alba Berlin ve Baskonya'dan galibiyet çıkarmayı başardı. Yani Alba Berlin o kadar değil ama tabii Baskonya deplasmanında galibiyet almak çok önemli. Yani yavaş yavaş göreceğiz. Şimdi Pablo Lasso da yani çok önemli bir koç biliyorsun. Bayern Münih kağıt üzerinde çok pahalı bir kadroya sahip değil ama sürpriz yapabilecek bir kadroya sahip bence. Evet yazdığımda da bundan bahsetmiştim zaten. Almanya'nın dünya şampiyonu kadrosundan iki önemli isim var kadroda. O yüzden hani playoff adayı bence Bayern Münih bu sezon. Bakalım nasıl gidecek, nasıl şekillenecek hep beraber göreceğiz. Bir de Ya Bayern Münih'in kulüp yapılanmasında da bence oldukça başarılı. Yani zaten dünyanın en büyük, Bayern Münih kulüp olarak, futbol kulübü de olarak dünyanın en büyük kulüplerinden biri. Ve basketbol anlamında da yani bir kültür oturtmak üzerine ciddi bir çaba sarf ediyorlar. Ciddi yatırım da yapıyorlar bu konuda. Hani sadece pahalı oyuncu getirmek değildir yatırım bu arada sporda. Yani
Tabii.
kültüre de yatırım yapmak, taraftara yatırım yapmak, altyapıya
Salon.
yatırım yapmak. Yani bunların hepsi yapılacak yatırımlardan birkaçı. Yani pahalı oyuncu getirmek bir şekli o yatırımın. Ama Bayern Münih'te de böyle üstüne tuğlalar konulan bir yapı var. Ve hani şeyi de sezdiler yani kan kokusu almış bir takım bir yandan. Yani az kalsın Final Four yapıyorlardı Trinkieri ile birlikte. O yüzden Bayern Münih'i ben iddialı görüyorum bu sezon. Yani playoff adayı diyeyim. Yani Final Four adayı değil.
Evet ya, bana daha zor geliyor. Girişte bahsettiğim gibi yani çok fazla playoff hedefi olan takım olduğu için zor geliyor. Ana sebep olarak da yani tüm kısa yaratıcıları ilk kez böyle rollerde, ilk kez ana
Doğru.
rotasyon, işte Sylvain Francisco olsun, Carson Edwards olsun, Leandro Bolmaro olsun. Yani Bolmaro iyi girdi sezona, Francisco fena girmedi. Ama Edwards mesela çok kötü girdi, hiç şut sokamıyor şu ana kadar, %20 ile üçlük atıyor. O da biraz toparlarsa eğer, evet yani can yakacakları günler olacaktır muhakkak. Ama bir süreç olarak görmek lazım. Bence Lasso da bir proje almayı tercih eder. Yani Efes'e de bence gelebilirdi. Panathinaikos'a da gelebilirdi. Ama oralarda bir yapı oturtmaktan çok bugün kazanma motivasyonu olacaktı önünde. Seçmek yerine bence daha sürdürülebilir bir yapı. Hani birkaç adımda oraya çıkmayı, işte zamanında Barçokas'ın Olympiakos'u alıp adım adım buralara getirdiği gibi bir şey planlıyor bence kafasında. Bakalım Bayern Münih hani bütçe olarak onu ne kadar destekleyebilecek önümüzdeki süreçte.
Yani
Beraber
Bayern
göreceğiz.
Münih fakir bir kulüp değil bu arada. Yani tabii ki basketbol branşı
Mutlaka.
farklı bir finansla yönetiliyor ama bence hani zamanı gelince o yatırımı da yapabilirler de
Olabilir.
yani.
Sadece Alman düşüncesi var orada bence yani. Alman mantığı ve rasyonalitesi var. Eğer karşılayamayacağım bir parayı, yani itiraf edelim bunu, Avrupa'da şampiyonluğa oynayan her kulüp zarar ediyor. Her kulüp.
Doğru.
Mesele bu zaten aslında. Avrupa basketbolunun en büyük problemi bu.
Doğru.
Alman kafası diyelim, Alman bakış açısı artısını eksisini ekonomik olarak dengeli tutma üzerine. Yani ben her yıl 10 milyon euro zarar edeceksem ne far, hani oynamanın ne mantığı var gibi bir düşünce var. Ben bunu sağlıklı da buluyorum yani, makul de buluyorum. Ama onların hedefi ne olacak? İşte geçen seneki Žalgiris gibi beklenti üstü bir iş koyup playoff yapmak, oradan bir sürpriz çıkarabilmek. Hani işte 2014 Maccabi gibi örnekler verebilirsin. Hani ileride öyle bir şey yaratabilir ama çıkıp 25 milyon euroya takım kuracağını falan ben beklemiyorum Bayern'in. Çünkü sürdürülebilir değil. Karşılaya değil yani, ekonomik
Doğru.
model olarak
Ya
makul
doğru doğru
değil.
haklısın. Ben
Diğer ülkeler
sadece
yapıyor bunu da.
hani yeri
Alman
gelirse bir tane artık hani Final Four yapmaya çok
çok iyi girdi sezona,
iyi
bir
girdi
ekleme
yapmak
lazım.
ha falan
Ha,
gibi
olabilir.
düşünmüştüm ben
Belki
daha çok yani
oralarda.
hani şey gibi değil. Nasıl diyeyim? Ne bileyim bir takım düşünüyorum. Bir anda çok para verip
Panathinaikos.
yani evet Panathinaikos gibi davranacağını ben de düşünmüyorum. Haklısın.
Başkanların bir kapısı çalınabilir. Ya da futbol takımından bir bağış toplanabilir sezonun bölümünde. Peki, uzun tuttuk. Özlemişiz.
Evet.
Ara ara da böyle listeler yapmayı konuşmuştuk ama bugün biraz bölümü uzattık. Belki sonraki bölümlere bırakırız. Siz de böyle şu listeyi merak ediyorum, şunu konuşun dediğiniz listeler varsa lütfen bize yazın sosyal medyadan. Biz de onları değerleyelim. Bizim aklımızda ilk olarak mesela favori topçularımız var. Kaan abi kulakları çınlasın, evlat listesi yapar ya. Onun gibi böyle efendim, en iyi olduğu için değil. Bizim hani izlerken çok keyif aldığımız oyunculardan kuracağımız 5 olacak mesela önümüzdeki bölümde. Siz de hani aklınıza gelen, gerek rasyonel olabilir yani, en iyi savunmacılar sorabilirsiniz. Ya da daha böyle duygu yüklü taraflardan sorabilirsiniz. Bekliyoruz önerilerinizi. Onları da konuşacağız. Daha interaktif yapalım bu sezon sizlerle beraber. Zaten bayılıyoruz biz geri bildirim almaya. Böyle. Var mı ekleyeceğim bir şey? İyi sezonlar olsun her iki takımımıza ve bize.
Kesinlikle evet. İyi bir sezon bizi bekliyordur umarım. Ve adı salon sporuyla anılmak isteyen bir marka tanıyorsanız,
Hani mikro
biliyorsanız.
influencerlık yapmak isteyen varsa aranızda görüşebiliriz onlarda. Şu an uygunuz diyelim.
Burada noktalayalım o zaman salon sporunu. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.